11. ayrım, sayfa 90. İlhan'ın revan dışındaki kadınları çoğunlukla bir gecelik, bilemedin iki kadınlar olmuştu hep. Onların bazılarını görmüştü Armağan. İş ilişkisi içinde bulunduğu mimar, avukat, tasarımcı ve benzeri tutarlı, erdemli görünen sıradan kadınlardı. Ötekileri arada bir yeri geldiğinde İlhan anlatmıştı. Cinselliği öne çıkan, genç, canlı, yuvarlakları düzgün, ışıltılı yatak arkadaşlarıydılar. İş adamlarına hizmet veren, manken, fotomodel, şarkıcı, dansöz, parayla, hediyelerle, yat ya da yurt dışı gezilerle satın alınarak düzülen karılar. Sözde espriden hoşlanan, incelikli, boş kafalı ve rahatlatıcı kızlar. Onlardan söz ederken, profesyonellerden zarar gelmez insan oğlum. Onlar işlerini yaparlar ve adamın boynuna asılıp hayatını karartmazlar diyordu ağabeyi. Ama 50'sinden sonra başka şeyler söylemeye başlamıştı. Bıkıyor insan bir armağan. Çok anlamsız hale gelmeye başlıyor her şey. Sürekli daha güzelini, daha ateşlisini, daha bilmem nesini aramaya başlıyorsun. Sonu yok. Bir ara gördüğüm her kadının üstüne atlama noktasına geldim, inanır mısın? Bilinmedik, umulmadık bir şey çıkıverir belki eteğinin altından diye. Nedir o bilmiyorum oysa. Belki oturup insanca konuşabileceğim, insan gibi bir kadın istiyorum. Bu aşamada Renginur'a rastlamıştı neyse ki. Evet, neyse de İlhan'la Renginur'un dişe dokunur, anlamlı bir konu üzerinde konuştukları, fikir üretip tartıştıklarını duymamıştı şimdiye kadar Armağan. İlhan uzun uzun ciddiyetle söyleşmekten zevk aldığı tek kadın belki de Figen'di. Bir araya geldiklerinde, ki pek de sık olmaz bu, sanattan, kitaplardan, filmlerden konuşurlar, daha da çok Figen anlatırdı. İlhan'ın ilgiyle dinlerdi onu. İstemeden ayrı düşündüğüne inandığı kültürel zevklerin özlemini tazeler gibi. Ama asıl sanat ortamını yakından izliyor ve ne olup bittiğini biliyormuş izlenim bırakmak için, izlediği insanların yanında kullanmak üzere kısa yoldan bilgilenmek için Figen'e zekice sorular sorar, özet yanıtlar beklerdi. Peki bu adam ününü hak ediyor muydu, ne dersin? Ben daha görmedim ama neydi o kadının son filminin adı? İkinci Yeniden, sonra daha doğru dürüst bir şair çıktığını düşünüyorum ben. Ya sen? Peki kimler var? Benzeri şeyler. Figen İlhan'ın biraz sanat kokmasına yardımcı olmaktan hoşnut konuşur da konuşurdu artık. Karısının nitelikli, sıra dışı bir kadın olduğunu yadsımıyordu Armağan. En azından onları dinlerken. Ama bazen herkes unuturlar ve laf kıttığında asmalar budayıp öyle uzatırlardı ki Armağan sıkılır, söze karışırdı ister istemez. Şairlerini yıllarca hapislerde tutmuş bu ülkede, siyaset konuşmayalım gözünü seveyim derdi İlhan hemen atılıp. Aldırmaz, onu duymamış gibi sürdürürdü Armağan. Sanatı siyasetin dışında tutabilir misin? Kültürel geri kalmışlığın amansızca yaşandığı bu ülkede, denetimsiz, sözde kültürün aşırı üretimi, tüketim ekonomisinin koşulları içinde bile ürün fazlalığı yaratmaya başlamadı mı? Gücünün sınırlarına gelmiş halk, sanat piyasasının spekülatif işleyişine nasıl uyum sağlayacak? Aldatılarak değil mi? İlhan kardeşinin söylediklerini bayatlamış, kullanımdan kalkmış, duymaktan bezdiği sözler gibi dinler, sabrı zorlanıyormuş gibi bir an önce susmasını beklerdi. Bu ortam içinde gerçek sanatçı engellenmiş, köşeye sıkıştırılmış olmuyor mu? Peki bu insanlar nasıl direnecek? Ya yok olmak ya da yozlaşmak zorunda kalacaklar değil mi? Bir dakika, boş ver, konuşuruz canım diye parmağını kaldırıp izin isterdi İlhan. Ve birkaç tablo almak istiyorum da diye keserdi Armağan'ın sözünü, Figen'e dönerdi. Kimleri önerirsin bana? Dur bir düşüneyim derdi Figen. Büyük sanat danışmanı edasıyla burnunu havaya kaldırarak, gözleri pırıl pırıl, yüzü uygun havayı bulup açmış bir manolya gibi. Armağan arkasına yaslanırdı o zaman. Yorgun, başı ateşli, hafifçe terlemiş. Kendini bir vuruşta budanmış, harcanmış hissederek. O ikisi, kendilerinde eksik olanı görkemli bir yanılsama ortamında bir araya getirmeye uğraşıyorlarmış gibi gelirdi Armağan'a. İlhan, aslında istemediği dönülmez bir yola girmiş de, kıstırıldığı yerden geride bıraktıklarına şöyle bir göz atmaya çalışıyormuş. Figen'den paranın, gücün sınırsız olanaklarının bir geceliğine bile olsa emrine sunulmuş olduğu duygusunu yaşayarak, neşeli, sportif, cömert, hayat dolu, güzelden anlayan, seçkin kayınbiraderinin yanında anlaşılmış olmanın sevinciyle dolar, sezdiklerini, düşündüklerini Armağan'ı şaşırtan sınırsız bir bilgiçlikle ortaya dökerdi. Eksiksiz bir zenginlik ve incelikle denize karşı kurulmuş, yaz sofraları daha uygun bir ortam oluştururdu bu alışverişe. Günün gerçekçi, acımasız, parlak ışığı solgunlaşıp yerini gerçekliği az çok kuşkulu gölgeler içinde gizlenmiş, gizemli bir dünyaya bıraktığında hep birlikte sofraya otururlardı. Her türlü rüyayı, büyüyü, bin bir olasılığı içinde barındıran o akşam saatlerinden gece yarısına uzanan zaman diliminde şarap kadehlerini incecik tınlamalarla birbirine değdirip işte buna içilir sözcüklerinin birbirlerinin ağzından kapmaya çalışırlarken onları dinlemekten çok izlerdi Armağan. İncelikli bir soruya Figen'den beklemedik dolulukla bir yanıt geldiğinde İlhan'ın gözlerinde belli belirsiz yanıp sönen ışığı ya da tartışmanın sonundaki tatlı, sanki hafif bir cinsellik de içeriyormuş tadında bir yakınlıkla bir an sessiz bekleyerek birbirlerine bakışlarını, karısının uzatılmış İlhan abiye deyişlerini, örtülü cilveyi ilgiyle gözlerdi. Ve sonra onların uzlaşıp gülüştüklerini, tokalaştıklarını ya da kollarını birbirlerinin omzuna attıklarını anlardaki mutlu, doygun, huzurlu yüzlerini gördüğünde pişmanlıkla karışık bir gururla varlığını, derinliğini değerlendiremediği bir kadınla yaşıyor olmanın yorgun ezikliğini duyardı. Öyle akşamlarda Revan konuşmalardan sıkılmış, kıskançlıktan gerilmiş ve çoktan gidip yatmış olurdu. Armansa oturur kalırdı orada ve onları duymaz olurdu bir saatten sonra. Yaz gecelerinin sıcağını öven gece böceklerinin dokunaklı sesleri ona, bir yerlerden bir yerlere giden karanlık yollardaki ıssızlığı, kasaba otellerinin soğuk yataklarını, yalnızlıklarını, telgraf direklerinin sabırlı hüznünü, bir insanla bir başka insan arasındaki uzaklığı hatırlatırdı. O noktada hızla geriye geriye kayar, ilkokul öğretmeninin sarı ondüleli saçlarına, tırnak muayenelerine, gelmiş parmak uçlarına sürülen acı biberlere kadar inerdi. Bahçesinden yazlık sinemanın perdesine görünen yaşlı komşu kadına, duvarın üstünden perdeye bakma karşılığında İlhan'la birlikte su taşıyor olurlardı çeşmeden. Panayır'daki yayvan çadırın içinde sergilenen deniz kızı Çeçilya'nın pulu kumaştan yapılmış kuyruğuna kıskıs gülerler, dünyanın en büyük yılanının neden hep uyuduğunu merak ederlerdi. Çocukluğunun kış sabahlarında bulurdu kendini Armağan birden. Annesi saçlarını karıştırarak uyandırırdı onu gene. Çay suyu kaynıyor olurdu mutfakta camları buğulayarak. Pirina sabunu lodos kokardı kaldırımlar. Sınıflarsa kara önlük, mazot, çiş ve ekşimiş öğrenci teri. Bir saatin sessizliğinin vuruşunu dinleyerek el işi kağıtlarına yapıştırırdı kağıtlara. Gökyüzünü mor yapardı. Gök mavidir Armağan. Ama öğretmenim, ya gece ise? Figen'in sesi gelirdi kulağına sonra yeniden. Postmodernite aynı süreçte hem eskiyen değerin değerlerini yatsıması hem de onların yeniden yapılandırılması olarak kabul ediliyor abi. Anlayamıyorum Figen. Kusura bakma canım. Hiç anlayamıyorum. Bak şöyle. Çözülenlerin toparlanması ve yeniyle şey yani. Armağan niye öyle bakıyorsun bana? Hiç. Seni izli. Dinliyorum. Figen'i İlhan'dan kıskanmıyordu. Hayır. En azından karısı olarak. Çünkü o ikisinin yakınlıkları ten zevklerinin kesinlikle başaramayacağı çok daha derin bir içerik taşıyordu. Sofradan kalkıp da odalarına çekildiklerinde Figen'le sevişmek için yoğun bir istek duyardı Armağan. Bu isteği yaratan duygunun karısının abisiyle arasındaki gizemli yakınlıktan duyduğu anlık bir ateşlenme olduğunu düşünmüştü önceleri. Ama tek başına bu değildi. Onları söyleşirken izlediğinde tanımadığı çok çekici bir kadınla karşılaşıyordu. Bu çekicilik Figen'in dış görünüşünden değil, daha etkin bir biçimde bilinmeyen oluşundan doğuyordu. Ve Armağan tanıdığını sandığı o bedenin içindeki kadını keşfetmek, öğrenmek, en gizli yerlerine girip ne olduğunu iyice anlamak arzusu duyuyordu. Demek ki arzuyu sürekli kılmak yabancılık getiriyor, görüşüne varmıştı zamanla. Ama burada da bir başka çelişki vardı. Yabancılık, gizlenme ve gizem gerektirdiğinden ruhsal bütünleşmeye engeldi. Gündelik hayatlardaki tek düze, yılanmış birliktelik, zaten biliyor olmanın getirdiği isteksizlikle birbirine duydukları arzuyu köreltmişti. Boşuna yorucu bir çaba gibi görünmeye başlamıştı ikisi de o içli dışlı yakınlık. Kopmaz biçimde bağlanmış, bütün gün kan kardeşliği ya da akrabalık haline almıştı. Böylece çekiciliklerini baştan çıkma ve çıkarma güçleriyle bilme tutkularını yitirerek birbirlerinden uzaklaşmışlardı. Artık Figen ve Armağan olarak ayrı ayrı varoluşlarının ördüğü kalın yabancılık duvarını yıkmadan birliğe ulaşmalarının olanağı yoktu. Bu durumda bir ruh birlikteliğinden söz edilemezdi elbette. Çok düşünmüştü. Artık düşünmüyordu. Oluruna bırakmıştı. İçinden çıkılacak gibi değildi sorun. Ve kadın ya da erkek olmakla hem ilgili hem de değildi. Temelde varoluşsal bir çelişkiydi bu. Hatırladı. Bir erkeğe dönüşmenin ilk aşamasında, bahçede sundurmanın altında, konmuş pirinç karyolada İlhan'la birlikte yatıyordu. Pipileri sargılar içinde, parmakları kınalanmış, yastıklarının altında armağanlar. Babası birer saat takmış onlara. Annesi ise kasabada yeni açılan pasajdan armağanın çalmayı kendi kendine öğrendiği ve uzun yıllar özenle sakladığı bir ağız armonikası almış. Erkek olmak, fosforlu bir kol saatine ve pırıl pırıl bir müzikaya sahip olmaktır sanıyor Armağan. Ama asıl kıran kırına dövüşmeyi, ağlamamayı, acımamayı öğrenmektir. Kandan korkmamak, kaya gibi sert, kayıtsız, yenilmez olmak. Entariler çıkıyor, sargılar çözülüyor, ilk kırlangıçlar geliyor, yaz sebzeleri ekiliyor, sınıflar bağırış çağırış dolup boşalıyor, sapanla kuş vuranlardan, avcılardan ve birbirlerine çüklerini gösteren çocuklardan hoşlanmıyor Armağan. Leylekler caminin saçağında yuva kuruyorlar ve makineli tüfek sesleri çıkararak gagalarını tıkırdatıyorlar. Annesi yumruk yediği için kanayan burnundaki kurumuş kanları temizliyor, önünün sökük kolunu dikiyor. Herkesin ve annesinin ondan beklediği büyük bir şey var. Erkeklik, erkekçe davranmak, hanım evladı, muhallebi çocuğu olmamak. Armağan içindeki erkeği keşfetmeye uğraşıyor bin güçlükle. Yeter, karıştı artık dedi Figen. Armağan'ın çay fincanının içinde döndürüp durduğu kaşığı alıp tabağa bırakarak, tırnaklarında koyu kırmızı oje sürmüştü. Az önce söylediklerimi aldırma dedi Armağan. Kafam çok karışık, bilmiyorum nasıl olacak. Neden söz ediyorsun? Özel bir üniversiteden hocalık önerisi geldi. Sanırım kabul edeceğim. Hayırlısı olsun dedi Figen kısaca. Renginur bahçeden geçiyordu. Öteden el sallayarak seslendi. Denize gidiyorum. Bir isteğiniz var mı? Tek parça, yılan derisi desenli parlak yeşil bir mayo giymişti. Çok çekiciydi. Teşekkürler canım. Birazdan biz de geleceğiz dedi Figen. Babası orada ölüyor. Bunlar şenlik yapıyorlar dedi Armağan camlı kapıdan yana bakarak. Bütün aile, kızın anası, dayısı, halası hepsi burada ama hastaya bakmak için kavgaya tutuşuyorlar. Çok bilgilendim sağ ol, ben görmeyeli epey dedikoducu olmuşsun Armağan. Şunların arasında 3 gün yaşa sen de görürsün. Ülkenin bir yerlerindeki töreye göre aile bireyleri tarafından ortalık yerde kıtır kıtır kesilmeyi gerektiren bir cesaret. Bu tabloda alışveriş durumuna girmiş görünüyor dedi Figen. Dünya nasıl da değişiyor. Neyse çayını bitir de kalkalım hadi. Karı koca deniz kıyısındaki kumsaldaydılar. Yan yana 2 şezlonga uzanmışlardı. Hava sıcak ve durgundu. Havuzun olduğu yönden neşeli çocuk çığlıkları geliyordu. Parfüm, güneş losyonu, çıplak, denk ve yanık şeker karışımından oluşmuş bir koku. Denizin belli belirsiz esintisiyle arada bir burunlarına çalınan iyot kokusunu çabucak bastırıyordu. Filiz de gelmeliydi dedi Armağan. Nereden çıktı şimdi o oğlunla kaşa gitmek? Neydi onun adı, Murat değil mi? Hayır, o bitti. Bu yeni arkadaşı. Ne çabuk bitti yahu. Peki bu neyin nesiymiş? Sen gördün mü? Evet tabii. Eve geliyorlar. Ortalığı dağıtıp bağırarak müzik dinliyorlar. Piyanoyu akort ettirdiler. Oğlan konservatuvarı bitirmiş. Şahsı sakallı bir delikanlı. Caz piyanisti olmaya çalışıyor. Besteler de yapıyormuş. Haftada 2 kez bir caz barda çalacakmış bu kış. Ekip oluşturmak için bizimkini caz şarkıcısı yapmaya uğraşıyor. Allah Allah. Ne zaman oldu bütün bunlar? Niye benim haberim olmuyor? 1 aylık iş. Aslında bizim de son dakikada haberimiz oluyor. Bekledi. Telefonda bile çok az konuşabildik seninle zaten. Hep ben aradım üstelik. Şu 2 ayda 1 kez olsun aramadın beni. Hiç ilgilenmedin. Bu nasıl bir... Sustu. Sırtını şezlongun arkalığına dayayıp gözlerini yumdu. Yüzünde düşen bir yaprağın suda yarattığı halkalanmalara benzer bir ürperme vardı. Kuşkulu, yorgun, acıklı bir bozulma. Biliyorsun ben telefonun zorunlu haller için kullanılmasından yanayımdır dedi Armağan. Anlamıyorum dedi Figen. İnsanca, bir sıcak söz, bir hatır sorma ne bileyim. Sesi titredi. Ağlamamak için sustu. Yakınlarının ve arkadaşlarının kendisine duyduğu sevgiye bir türlü onların beklediği biçimde karşılık verememenin sıkıntısını, suçluluğunu duyardı Armağan sık sık. Onları sevmediği ya da sevgiyi gösteremediğinin kadınlara özgü bir zayıflık olduğu inancıyla değil. Birinin, kim olursa olsun, ondan ilgi ve sevgi bekler konumda bulunması için de altından kalkacağı bir sorumluluk altında zorlanıyormuş tedirginliği yarattığı için. Sevginin hemen hiç dışa vurulmadığı, saklı gizli yaşandığı bir ortamda büyümüştü ve iç dünyasını dışa vurma kolaylığı edinmemişti. Önceleri duygularını tam olarak dile getirmeyi beceremeyeceği korkusuyla çekingen davranıyordu. Sonra gitgide savunmaya yönelik kapalılığın insana gizemli bir üstünlük kazandırdığı yolunda bir kanıya varmıştı farkında olmadan. kimilerinin soğukluk, bencillik olarak adlandırabileceği bu sakınım, insanı ezilmekten ve kişiliğini kaymalara uğratan duygusallıklardan koruyan bir kalkandı. Sevgi, verdiğimiz cömertlikte size geri dönen bir duygu değildi çünkü. Fiye'nin bir cevap bekler gibi kendisine dikilmiş gözlerine bakmıştı. Başını çevirdi. Herhangi bir mazeret belirtmeyecekti. Figen sözcüklere bağımlıydı. Büyülüyordu onu sözcükler. Birkaç güzel sözcükle çabucak mutlu olabilirdi. Karşısındakinin gerçekte ne hissettiği, ne durumda olduğu ile ilgili pek ilgilenmiyordu. Söyleyeceğim sözü içimde, yüreğimde hissetmeliydim ki dışa taşsın diye düşündü. Ben içten dürüst bir insanım. Rol yapamam. Kişiliğimi koruma içgüdüm Figen tarafından eksiklik olarak algılanıyorsa ne yapabilirim ki? Armağan evlenmeden önceki günlerde anne babasının, çevresindeki insanların, arkadaşlarının evlilikleri üzerine düşünmüş, gözlemler yapmıştı ve özellikle şunu fark etmişti. Evlilikte kendini ötekinden esirgeyen ipleri ele geçiriyor, duruma hakim oluyordu. Önemli olan karşı tarafı kopmayacak bağlarla bağlı olduğuna ve bir biçimde sevildiğine inandırabilmekti. Sonra açığa vurulmasa da aşkının karşılıksız kalmadığına inanan ya da bağları koparacak gücü kendinde bulamayan tarafa o sıra birkaç kırıntı atmak yeterli oluyordu. Sevgisini sarıp paketleyerek gözden uzak tutan, gerektiğinde küçük işaretlerle paketin orada çekmecede durduğunu hissettiren insanlar genel olarak ikili ilişkilerinde daha başarılıydılar. Hatta o sanal paket artık var olduğunda bile. Böyle erkeklerle ender olarak da kadınlarla yaşayanlar ötekine umarsızca aşık olmayı ölene dek sürdürüyorlar. Yılmaz bir bağlılık ve amansız bir umutla, küçücük bir gülümseme, bir teşekkür, öylesine bir gönül alma ve sonunda her zaman olduğu gibi düşkünlük günlerinin de biricik sevgilisi ve can dostu olduklarını kanıtlamak için sabırla bekliyorlardı. Bir köle efendi mantığı içinde de olsa başarılı sayılacak evliliklerdi bunlar. 30-40-50 yıl sürebiliyorlardı. Bu temele oturmayan, sürekli bir kişilik ve egemenlik savaşına sahne olan birlikteliklerse çabucak dağılıyor, yollar ayrılıyordu. Bu gerçek ürkütmüştü Armağan'ı. Figen'i tanıncaya kadar birkaç flört ve yurt dışında tanıdığı Fransız kızıyla kızın bütün çabasına karşın bir türlü derinleşemeyen kısa sayılacak arkadaşlığı dışında kadınlarla yakın ilişki kuramamış ve evlenmeyi aklına getirmemişti. Birini sevip evlense bile bütün karşı koyuşlarına rağmen bu iki temel olgu kendi evliliğinde de yaşayacaktı nasıl olsa. Elbette katı bir duygusuzluk ve sevgilisizlikle hesaplı kitaplı değil. Hayır, tam tersine. Egemenlik ilişkisinin tehlikeli dolan başlarında bilme ile unutma, kabullenme ile yatsıma, ileri atılma ve geri çekilmelerle aşama aşama, düşe kalka, deneme yanılma yoluyla. Ortak yaşam ve sevgi ilişkilerinin doğası buydu ne yazık ki. Sonra ve nasıl olduysa evlenmişti. Evliliği o iki türede girmeyen, gözlem ve öngörülerin dışında yol alan, çetrefilli, zor bir evlilik olmuştu üstelik. Bundan böyle yürüyüp yürümeyeceği ise belirsizdi. Belirsizlik durumu Armağan'da tanımlayamayacağı ama acıtan, sabırsızlığa, telaşa benzer bir korku uyandırdı. Bir suç işlemiş, karanlıkta ayağa takılıp düşmüş gibi şaşkın, rahatsız hissetti kendini birden. Ama bildik bir tedirginlikti bu. Hayatında kayıpların, bitişlerin ya da umutsuz başlangıçların yaşanacağı dönemlerde hissettiği bir duygu. 13 yaşının yazında belirsizlikler içinde giderek çoğalan ve sonunda kaygıya dönüşen bu tatsız duygularla geçirmişti. O sonbahar İzmir'de yatılı okula gidecekti. Ama sevindirmiyordu bu onu. Tersine yoğun bir hüzün duyuyordu. Yasak ve günah olan bir şey yapmaktaydı istemeden ve öyle güçlü bir biçimde istiyordu ki bunu. Bedeni karşı duramıyordu. Kendine dargındı. Üstelik herkese de dargınmış sanıyordu. Ama en çok yumuşak, soğukkanlı ve biraz da canı sıkılır gibi görünen annesi. Kendisini ona bağışlatmadan gitmek, evden ayrılmak istemiyordu bu yüzden. O sıcak Eylül günü kendisini İzmir'e götürecek otobüse bu duygularla binmişti.